Ayrım 12. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 129. Madem o Tanrı'nın seçkin kuludur, elbet daha baba kasığındayken başına taç, altına taht bağışlanmıştır. En ünlü bilginlerden en çapraşık sorunları en kolay çözmenin yolunu öğrenmiştir. En yüce bilgelerden en geçerli öğütleri almış, atasının yerine ani bir ölüm, güçlü bir isyan ya da köhnelik nedeniyle buyurgan olmuştur. Nasılsa sürüye bir çoban gerekmiyor mu? Soylu da o çobanların en yetkini. Kaç yüzyıldır dünya böyle dönmüyor, tarih öyle yazılmıyor mu? Soylu ya da birikimiyle güçlü, sunulan kulluğun doğal olduğunu neden sanmasın? Tıpkı vaktiyle firavunların, dara oğullarının, Büyük İskender'le sonradan her biri bir firavun kesilen generallerinin, Roma ve Bizans kaiserlerinin, Emevi ve Abbasi halifelerinin, eski efendin Selçukluların, çağımızda Cengiz oğullarının, satılmaktan kiralanmaya ücretli memluklarla kölemen sultanlarının bile sandığı gibi. Oysa köhneyenlerinin yazgısı yıkım ve hiçbir kök onu yeniden canlandırmaya yetmiyor. Firavunların her biri tanrı, kökleri Mısır'la yaşıt. Dara bir Ahamenit, geçmişi Asya'nın dağlarına yaslanıp çöllerinde gezinir. İskender Filip'in oğlu, Trakların torunu, generalleri Makedon ve Anadolu beylerinin oğlu. Tacitius, Roma, Sezarlarının atasını Romus ile Romulus'ten ötede arar. Roma tarihçilerine göre, Bizans kaiserleri, ata dininden sapan asi evlatları. Emevi halifeleri, Mekke'nin, Babil, Abbasoğulları ise Kenan'a uzanan koludur. Hangi birinin kütüğüne tırmanmaya kalksan, soyla sopun dört başı bayındır. Kimi 70 batında Oğuz'a, kimi 40 batında Tanrı'ya, kimi 7 batında Yalvaçlar Şahı, iki cihan dergahı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çıkar. Ve yüzyıllarca taçla taht bu dünyanın görkemi. Cennetin kutsal anahtarının da doğmadan avuçlarına sıkıştırıldığına inanılır. Senin safsata sayman ne yazar? Onca insan, onca yüzyıl inandığına göre olur mu? Olur. Yüce Mevlam neye kadir değildir ki? İstiyor, diliyorsa taht bağışladığından cennetin anahtarını da esirgemeyi verir. Verir ya, zaman denilen süreç taşı ağır bir değirmen. Üstelik pek bir acımasız. Tanrı bağışının anlamıyla değerinden habersiz kalıtçıyı taşlarının arasında buğday tanesi gibi öğütü veriyor. Ve Yüce Tanrı'nın kut soylusu, Oğuz kurultayının çapulunu gaza bohçasına sarmakta hünerli Türkmen beyinin kulu oluyor. Elbet bu da Yüce Rabbimin işi. Olaylara böyle baktığımızda her şey nasıl da aydınlık. Soy kişiye övünç veriyor. Ama övünç yek başına güç sağlamıyor. Gücü sağlayan bilgi ve emek. Birikimi yetkin oğul babasının azını çoğaltıyor. Yeteneksizi çoğu azaltıyor. Galiba çok uzun zamandır tarih yazanların yanlışı da burada yatıyor. Soy kalıtından kul gözü kamaşınca efendisinin çapına ölçü tutturamıyor. Çünkü geçmiş gönencinin anısı ile gelecek güvencesinin kaygısı ağır basıyor. O zaman da en yoz egemenin kusuruna gerekçe aramaya kalkıyor. Arayan bulmasın olası mı? Buluyor. Her eksiği başkalarının çapuluna, her noksanı yaramaz kulların yolsuzluğuna, her fazlayı Tanrı'nın bağış ya da gazabına bağlıyor. Ve bütün bunları tanrısal ayetler, yalvaç söylemleri, ozan ilahileriyle öylesine gerekçelendiriyor ki, kendi yanılmasa bile zaten inanmaya hazır ardıllarını yanıltıyor. Anlaşılan bana yüklenen çaynaşık yumağın ucunu yakaladım. Doğru çözülsün istiyorsam en azından gerçeği bilmeli. Tıpkı ustalarım gibi bile bile gizlemenin yolunu bulmalıyım. Bunun için de Selçuk'la babasının öyküsüyle başlamalıyım. Çünkü şimdiye değin okuduğum bütün Selçuknameler, yazıldığı dönemin sultanı için ciltleri dolduruyor da, onlara tanrı seçmişliğini bağışlayan soylu atalarını tezelden geçiştiriyor. Hangisine bakarsan yeniden bak. Dokak için iki sayfa, Selçuk için bir cüz bulamazsın. Bulamadınsa yok değil ya. Yaşamış, tarihe iz, devlete ad bırakmış kanlı canlı insanlar. Arayacak, bulacak, aktarmasan da bileceksin. Çünkü eğer Selçuklu tarihini yazmakla yükümlendinse, onlar o ağacın kökleri. Ne var ki her boy beyi gibi boy boylanıp soy soylandığından ayrıcalık tanınmıyor. Eşitler dünyasında ayrıcalık mı olur? Anlaşılan tarih bilginleri de Selçuk'la babası Dokak'a halifenin Tuğrul'a baktığı gibi bakıyorlar. Oysa devletin güneş ülkesi Horasan'dan doğarak dünyayı aydınlatması onların girişimlerinden kaynaklanıyor. Eğer aklı başında bir tarih yazılacaksa, güncelin kökenlerine inilmeli. Derinliğin gizemi çözülmeli. Süreğinin nedenleri o ölçütle değerlendirilmeli. Salt bu yüzden kimlikleri, kişilikleri, daha da önemlisi tutum, davranış ve eylemleri yargılanmalı. Her ne kadar fikir ve düşünceleri bilinmezin sisleri arasında yitmiş olsa da görülüp öğrenmeye çalışılmalı ki gerçeğin gizi ortaya çıksın. Melikname belki de bu yüzden hiçbir kitaplıkta yok. Tek yazması el konulan hazinede bulunduğuna göre Selçuklu'nun altın bitiği sayılıyor ve tıpkı onun gibi ancak Kağan'dan Kağan'a devrediliyor. İyi de son Selçukluların hiçbiri Kağan değil ki. Onlar da işine sorusuyla irkildi. Kendi kendini yanıtlamakta gecikmedi. Nişabur düştü ya dedi sesli sesli. Tuğrul Bey'in de Alparslan'ın da başkentiydi. Düşünce hazineyle birlikte kitaplık da Moğol talanına uğramış olmalı der demez sesinden ürktü. Eliyle ağzını kapayarak kaygılı gözlerle sandıklara, duvarlara, rahleye, posta, hazineye açılan kapıya baktı. Yine de içi rahat etmedi. Kitabı rahlenin üstüne bıraktı, yekindi, kalktı. Koşar adım kapıyı yokladı, açıp ardına baktı, derin bir soluk bıraktı. Güvene kavuşur kavuşmaz merakı ağır bastı. Selçuklulara aktarıldığına ilişkin hiçbir yerde bir kayıt yok. Ama melikname içinde yoktu. Sakın altın bitikte bu sandıklardan birinin içinde olmasın. Soru bütün hıncıyla beynine takıldı. Diliyle dudaklarını yalayarak kapının ağzında çakılı kaldı. Beyninden yüreğine, yüreğinden damarlarına bir kaynaşmanın yayıldığını bildi. Olağanüstü bir buluşun coşkusu, kollarının ucunda kanat, görme istemi beyninin içinde bucurgat oldu. Gözleri yuvalarında fırfır döndü, tükrüğü zamklaştı, zorla yutkunurken bütün sandıkları aynı anda gözlemleme tutkusuyla gözleri kaydı. Bedenini sarsan tutkuyu bastırma çabasıyla gözlerini sıkıca kapadı. Besmele ile bir duaya başladı. Sonrasında ezberini unuttu. Neyi nerede arayacağını düşünürken dokuları duayı sürdürüyormuş gibi olduğu yerde sallandı. Uzun uzun neye başladığını, nerede kaldığını düşündü. Yitirdiğini bir türlü bulamayınca başını sağa sola salladı, yumruklarını avuçlarını acıtırcasına sıktı. Dişlerini birbirine kenetledi, sımsıkı gözlerini kapadı. Heyhat, göz kapakları kendiliğinden açıldı. Ya Allah diye yerinden fırladı. Bu sandıklardan birinde ise yok mu? Yaklaşık 100 yıldır bütün oymakların aradığı gömüyü buldum demektir. Çağımızda hiçbir egemenin, hiçbir varsılın, hiçbir bilgenin bilmediği erdem ve egemenliğin gizemini ilk elden öğrenecek, herkesten önce bileceğim kıvancıyla ilk sandıktan melikname'yi bulduğu son sandığa kadar dönenmeye başladı. İçinden acaba şunda mı, bunda mı diye açtığı fala kendi de şaşarak her sandığın başında bir an duruyor, her biri duvara iyice yaslandığından çevresinde yarım tur atarak kapağını kaldırmadan ötekine yöneliyordu. Ortadaki sandığın başına geldiğinde duraksadı. Belleğinin derinlerinde unutulmuş bir bilginin kandili ışıladı. Altın bitik, altın post ve altın tolga hep bir arada bulunur diye yanıp sönmeye başladı. Bir arada ve sakıncalı bir durumun doğabileceği anlarda kamın güvencesine konulurdu. O ya da ardılının yeniden ortaya çıkarması için bütün Oğuz oymaklarının Kağan seçtiği birinin çıkması gerekirdi. Cengiz'in kurtakta Kağan seçildiği biliniyor. altın bitikle, post ve tolga soyunda olabilir düşüncesine ayrı düşmüşse buradadır. Hepsini okursam belki rastlarım kararıyla pekiştirdi. Yeniden posta oturarak rahleye bıraktığı melikname'yi okumaya başladı. Olağanüstü gücünden dolayı Dokak'a demir yaylı sanı verilmişti. Tümcesine parmağını basarak kaykıldı. İbni Yusuf'la Maverdi bilge kişiymişler. Elçiler gösterilmek isteneni gördükleri halde gözlem yetenekleri çok gelişmiş. O kısa zamanda özetlemeyi mi, özümsemeyi mi desem daha doğru olur bilemem. Türkmen'i çok iyi gözlemlemişler. Oğuz yasası kişiye adını bile emek, çaba, bilgi ve beceri karşılığında veriyor. Eğer Dokak'ın kol kasları demir yayın kirişine gerecek, okunu herkesinkinden öteye atabilecek, güleşte eş pehlivanı pes ettirecek, avda kaçanı vuracak, savaşta uzak yağının canını alacak ölçüde güçlü olmasa, böyle bir adı kesinlikle alamazdı. Zaten sonraki tümce bu savı kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta doğruluyor. Mertlik, yiğitlik ve devlet işlerindeki becerisiyle tanınmıştı. Görüyor musun İbni Bibi? Yazının ne menen bir bellek gereci olduğunu görüyor musun? Az önce Dokak altı üstü bir oymak beyi, o yüzden zamanı bilginleri kayda değer bulmamış ve yazdıkları koca koca kitapların hiçbirinde ona gerektiğince yer vermemiş. Hemen sonra Selçuk'un dönemindekilerde sonrasını göremedikleri için olsa gerek fazla önem vermemişler. Oysa her meyve besinini ağacının kökünden alır. Oğuz boylarında bey seçilmek için güçlü olmak yetmez. Bilgili, birikimli, erdemli ve becerikli olmak da zorunlu koşullardan sayılır. Dokak Kınık Boyu'nun beyi olarak Yapgun'un subaşısı ve divan üyesi olduğuna göre hemen her koşul hem kocalar hem boy üyelerince sınanmış ve oturttukları post ancak öyle havalanmış. Besbelli bilginler ve yazıcılar için sonrası önemli. Dokak onların gözünde ata bile değil ama besbelli oğlu için de öyle. Devlete adını veren oğlu Selçuk iyi de o dahi bilinmezler arasında değil mi? Nerede, ne zaman doğdu? Anasının, atasının adı neydi bilinmiyor. Rabbim gücenmesin ama yüce dinimiz bir alem. Aralarından bir halife kaç egemen çıktığı halde kadını yok sayıyor. Selçuklu tarihlerinin hepsi de Oğuz İslam'la onurlandıktan sonra yazıldığından, öncekileri hiç gözünü kırpmadan, sonrakileri de doğum ve evlilik dışında önemli sayılacak bir iş yapmadılarsa bütün anaları satıveriyor. Yoksanmış pazarında arayıp bulmak, iğneyle kuyu kazmaktan zahmetli. Öyle olunca da ancak çalışmakta azimli, öğrenmekte kararlı olanların harcı oluyor. Ve ancak onlar ipuçlarının izinde çaynaşıkları çöze çöze o kutlu hatunlara erişebiliyor. Hadi bakalım, Bibi Hatun'un oğlu. Fırsat ele gelmiş. Nasılsa ekmek elden, su gölden, her bir değerde, bedelde, hazineden. Gerekirse sandıkların tamamını, elden, kitap ve belgelerin tümünü gözden geçir. Bir yerde, Selçuk'un da, ola ki Dokak'ın da anasını bulursun. Bulur ve öteki yazıcıların eksik bıraktığı soy ağacını tamamlarsın. Gayret senden, yardım Allah'tan. Süreyi'nin koskoca bir devlet kuracak ölçüde birikimli olmasını sağlayan bu nasıl biri? Ne yapmış da sonraki olaylar gerçekleştiği gibi gelişmiş? Sen ki az biraz tarih bilirsin. Geçmişi olmayanın geleceğini hiç gördün mü? Görmedinse bir sarsala bakalım alışkanlıklarını. Onlar nedir, sen ne yapmak istiyorsun? Bir iyice düşün, işe neresinden nasıl başlayacağına ondan sonra karar ver. Kendi düşüncesinden ürktü. Sen aklını nereye çalmaktasın İbni Bibi diye kaykıldı. Sana Selçuklu tarihi yaz dediler. Tarih yazmanın yol ve yöntemini düşün. Eski köye yeni adet çıkarmak haddin mi? Belgeleri oku, bilgileri der. Zaman ve yer sıralamasıyla birbirine ula. Baktın, bozgun, haksızlık, yolsuzluk gibi bazı olaylar sakıncalı, ayıkla. Gördün ki ilk okuduğun belgedeki gibi laflar pürüzlü, törpüle. Ozanlığına sığın, efendilerini özene bezene güzelle, tamam mı? Bir toplum kitle ya da topluluğu yönetmek için salt mertlik, salt yiğitlik yani kol gücü, beden takati yetmez. İyi beslenen, iyi idman yapan ve direnen her kişi bu üstünlüğü sağlayabilir. Mertlik gücünü sınamakta çıvgara yer vermez. Yine de bütün bu yetilerin iyi bir avcı ya da askerde bulunması gerekir. Çıvgarı da ekleyince acımasız bir bagi ile karşı karşıya gelinir. Bir gün daha güçlü, daha dirençli, cesur ve çıvgarda usta bir başka bagi zıbartıncaya haraminin tamamı öyleymiş sana ne? Bu aldırışsızlığından daha çok ürktü. Sana ne olur mu? Tarih yazacağız. Yazı ne değişmez bir gereçtir bilmez misin? İşte kimselerin görüp okuyamadığı Melikname kaç yüzyıl sonra rahlenin üstünde. Ve çok iyi bilirsin ki devlet derbent, toplum sürü değildir. Seçimle gelen olmadığını bilir. Bilince de her kişinin istemiyle tüm toplumun düşünü birleştirmek için hiçbir insanın katlanmayacağı özveriye katlanır. Gece demez, gündüz demez, herkese yedirir, kendi yemez, açı doyurur, yoksulu ondurur, devlet denilen dolabı hakça döndürür, halk oynaşır, o haksızlığı söndürür. Bunca ağır işin üstesinden gelmek kolay mı? Demirden yayı germek, oku herkesten uzağa atmak yetmez. Buna bilgi, görgü, birikimle beceri eklenmesi gerek. Bilgi dedin mi, öğrenmeden, görgü yaşamadan, birikim üretmeden, beceri işlemeden olmaz. Olmadığının tanığı da, yargıcı da yine tarih. Kim nice çarpıtırsa çarpıtır, saptırırsa saptırsın. En eski yazmadan çok olasıdır ki en yenisi olarak benimkine hangisine el atılsa hepsinin her sayfası birikimlinin görkemi, yetersizin ağıtıyla bezendiği görülür. Tarih yazmanın en büyük güçlüğü de bu zaten. Çünkü gerçek güç, akıl, bilgi, ekin, birikimiyle beceriyi birleştiremeyenin eksiğini, birleştirenin değerini gözünü kırpmadan, elini titretmeden göstermeyi gerektirir. Göstersen baba mirasına konanın hoşuna gider mi? Sorusuna yanıt veremedi. Uzunca bir süre gözlerini kapadı, beyninin içinde beliren bütün gereçlerle bütün soruları uzun uzun çarpıştırmaya durdu. Neyi, neyin ölçütüne nasıl vuracaksın? Senin tartının okkası ne çeker? O çağın bilgeleri haksız mı? Seçim dediğin anda en büyük zorluk kapına dayanıverdi. Oysa bizim de öncül ustalarımızın da çağdaş kamunun da alışkanlığı başka. Bir Ademoğlu soya çekime yaslanarak üste çıktı, yaşam ve erinç musluklarını ele geçirdi mi biatımız tam. Ona Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak bakmayı yaşam gerekçesi sayıyoruz. Sayınca da ol dediği oluyor, öl dediği ölüyor. Varlıkla yokluk, zulümle adalet onun yetkisinde. Görgüsü, bilgisi, birikim ve yeteneği yararlı hizmete işlerse bağış ve mutluluk. Bunlardan yoksun da baskı ve zulme yönelirse katlanma sorumluluğu diyoruz. İyilik de kötülük de Tanrı'dan ya, iyisi ödül, kötüsü ceza. Mevlam neylerse güzel eyler. Kul aciz, katlanmaya, cezayı ödüle çevirmek amacıyla daha çok yaranmaya koşulu. Öyle bakıp öyle görünce tarih yazmak kolaylaşır. Tanrı'nın seçtiği kul, yalvaç ya da egemen, kutsal. Onun öncülü, kutsalın bir hatunun rahmine tohumladığı da tıpkısının aynısı. Bunca yüzyıldır, bunca insan, hiçbir bağış ya da yaptırımı olmadığı, salt inancın saflığına kanıt sayarak 12 imam için boşuna mı dövünüyor? İnancın saflığına kanıt nedir? Kişinin kendine yükümlediği ödevi yapmış olması. Bir kısacık dinginlik. Çünkü ne inanç biter, ne insan tükenir, ne ödevle yüküm, ne kaygıyla tasa eksilir. O zaman kişinin seçimi bir iyice zorlaşır. Tarih yazan da insan ve her insan gibi iyi yaşamak, hatta okur yazarı alabildiğine kıt bir çağda pek çoğundan fazlası onun da hakkı. Öyle olunca da divitini hokkaya batırdığında seçeneği o kadar az ki, varsıl gabiyi hoşnut kılarsa çok şey elde eder. Kılamazsa eldekini yitirir. Örneği pek çok. Tarihi tarih yapan yüce bilgeler. Biz neyi nasıl yapmamız gerektiğini sizden öğrendik. Kehüsrev'i siz öğrettiniz. İskender'le Dara Yavuş'u aktardığınız kadar biliyoruz. Beyhaki, kocası Melikname'yi besbelli Nizamül Mülk'ün buyruğuyla Melikşah için yazmış. Hint denizinden Cebeli Tarık'a uzanan devletin başını kim gücendirmek ister? İstemiyorsan kolayı var. Kutlu Kul'un her işini yüce bir bağış, her eylemini olağanüstü bir serüven, her düşüncesini göksel bir değer gibi sunarsın. Salt alkış değil, ömrünü gönenç içinde geçirecek olanak da hazır. Bu yüzden Ulu Destancılar, Selçuklu Kurultayı'nın seçtiği Tuğrul'un, kutsalların en kutsalı halifeyi, Moğol Kurultayı'ndan seçilmiş Cengiz Han'ın, Tanrı'nın seçtiği bütün soylu egemenleri postunun önünde namaza durduruvermesine şaşıyor. Oysa kul bakışıyla değil, insanca görebilsek, hak etmişlik yüreğimize inecek ve o an namazı duranların bütün büyüsü bozulacak. Zaten onlar da o büyüyü bozduğundan haklarını almıyor mu? Hem de bütün bir dünyayı çığlık çığlığa bağırtarak. Seçimin ne yaman bir şey olduğunu öğrenmek kişiyi nasıl da allak bullak ediyor. Gerçeğin gizini çözmek neden bu kadar etkin? Doğrunun yetkinliğinden mi? Galiba alışılmışın ötesine geçmek kişinin kendini aşmasını sağlıyor ve o da simyacının bakırı altına dönüştürürken duyduğuna eş bir coşku üretiyor. Şimdi biliyorum ve bildiğimden dehşete düşüyorum. Çünkü hem olayların gizemini öğrenmek hem de kimseyi gücendirmeyecek biçimde aktarmak kişinin başkalarından önce kendini öldürmesine denk. Eğer her şeyi göze alıp seçimimi seçimden yana yapar, hak edenlerin serüvenini yazarsam yepyeni bir biçem oluşur. Tarih biliminin bildiği bütün bilgelerinkinden farklı bir yazma ortaya çıkar. Çıkar ya, yazdığına öncelikle ustaların, efendilerin karşı çıkar. Hani haksız da sayılmazlar. O yola sapanların deneyimi ortada. Sonradan türbelerinde ağıt yakanların tamamı katline fetva vermiş. Toplumda kök salmış, kişilerde kemikleşmiş alışkanlığın üstüne yürümek, kendi alışılmışını aşmak kadar kolay değil. Genel geçer anlayışın tezgahında dokunmuş insanları teker teker çözmek, bildiğinin tersine olmasa da bambaşka biçimde olduğuna inandırmak ve bunu öncelikle kendini insanüstü sananlara benimsetmek nice bir çaba, nice bir emek ve zaman ister. Oysa onların her biri doğru gün gibi gözlerini kamaştırsa da tabu kepenklerini örterek onu yok sayarlar. Saydılar mı da senin işin biter. Ne doğruyu savunmana fırsat olur, ne kendini korumana olanak bulursun. İnsanlığın tabusunu değiştirmekle doğasını değiştirmek birdir. Oysa doğa değişmez, dönüşür. Dönüştürebiliyor musun? Divit elinde, kağıt önünde. Denemenin zararı emeğine. Kar helvanı önce kendin ye. Beğenirsen efendilerine de kamuya da sunarsın kışkırtmasıyla sonraki tümceyi okudu. Oğuz yapgusu önemli devlet işlerini ona danışmadan çözmezdi sözlerini okur okumaz da sana şükürler olsun yüce tanrım diye yerinden fırladı. İpin ucunu yakaladım. İki rekat şükür namazı kılayım da Rabbime borcumu eda edeyim sevinciyle kıbleye dönük serilmiş ipek seccadeye yürüdü. 12. ayrımın sonu sayfa 139.